edebiyat dünyamızdan. Sen kuş olur gidersin bir trenle. Uzun bir geçmişimiz var, hiç yorulmadan. En azından bir kere eğlenceli beşik. Ha biz varız, ha biz maskeli balo. Saygıya durup üstün bir gecede bir sır payı katlayıp sade bir kahveden. Keyifsiz bir detayın hükmüyle. Ha biz yokuz, ha biz seferde. Ya bu kez ölenleri görmeliysek, ya sen kuş olup gitmeliysen bir trenle. Parka dolalım, park bizi alır önce. Seyrimizden bir sabah kazanır. Eğri fakat daha çok eğrilmez bir şoförle. Sayısız rampaya katlanır. Ya güneşten daha zengin sofraya diz çökeriz. Ya sen kuş olur gidersin bir trenle. Oysa sergimize kuşlar gelir uzanır.
Cahit Zarifoğlu'nun en güzel şiirlerinden birisi.
Evet. Bugün Cahit Zarifoğlu'yu konuşacağız. Yazar, şair Osman Özbahçe ile hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza merhaba.
Teşekkür ederim.
Gerçekten merhaba. Satırlar, dizeler ne güzel evet. Şeyler anlatıyor. Kimdir Cahit Zarifoğlu?
Şairler için özel insanlar diyebiliriz. Zarifoğlu da bu özel insanların içinde ayrıca özel bir insandır. Mesela şairane kelimesi Cahit Zarifoğlu'na her anlamda çok yakışır. Hem hayatı açısından hem şiiri ve sanatta yaptığı işler açısından çok yakışır. Fakat şairane kelimesini bir şair için kullanırken dikkatli olmamız lazım. Çünkü şairane şiirde klişe anlamına gelir. Normal şartlar altında yani basma kalıp sıradan işler anlamına gelir. Cahit Zarifoğlu şiirde şairlerin bile zor bulduğu, garip karşıladığı, kapalı bulduğu, çetrefilli bir şiire sahip diye nitelediği bir şairdir. Fakat Zarifoğlu'nu tek kelimeyle ifade etmek gerekirse bulabileceğimiz en güzel kelime şairane kelimesidir. Mesela ancak bir şairin yapabileceği işler yapmıştır hayatında. Değişik ilgileri olan bir kişiliktir. Örneğin lisedeyken güreş takımına giriyor. Bu fazla sürmüyor. Fakat özellikle lise son sınıfta veya işte şimdi 12 yıl lise o zaman galiba
o zaman 11'di.
Mesela lise 2'de, lise 3'te bir uçuş tutkusuna kapılıyor ve ne yapıp edip pilot olmak istiyor. Odasının bütün duvarları uçak resimleriyle kaplıymış. Lise 3'te bir uçuş kursuna katılma ve sertifika alma hakkı kazanıyor. Eskişehir'de Türk Kuşu'na ait bir eğitim kursu. Fakat annesi izin vermiyor. O da evden kaçıyor. Ve bütün yaz tatili boyunca orada uçuş eğitimi alıyor, sertifika alıyor. Daha sonra da Hava Harp Okulu'na girmek istiyor. Jet pilotu. Uçak pilotu olmak istiyor. Fakat kulaktan çürüye çıkıyor. Bu hayalini gerçekleştiremiyor. Bizim edebiyat dünyasından isimlerini bildiğimiz bir arkadaş grubu içerisinde Maraşlı Cahit Zarifoğlu. Maraş Lisesi mezunu. Maraş Lisesi'ndeki sınıf arkadaşları veya dönem arkadaşları Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Akif İnan, Erdem Beyazıt. Bu lise yıllarından başlayan arkadaşlıkları işte üniversite, edebiyat dünyası doğrultusunda da sürüyor. Ölümlerine kadar hiç kopmuyor. Cahit Zarifoğlu arkadaşları 58'de mezun olur liseden. Zarifoğlu 3 yıl sonra mezun olur. 2 dersten ikmale kalır.
Hangileridir bunlar? Edebiyat demeyelim.
Edebiyat ve matematik.
Evet.
Aslında bunlar en başarılı olduğu derslerdir. Hem edebiyat dersi hem matematik dersine de arkadaşlar içerisinde daha çok kafası yatkın olan kişidir. ilginç bir gurur hikayesi var. Hani ben edebiyatı bu derece biliyorum, bundan nasıl kalırım anlamına gelebilecek bir hikaye bu. Bütünleme sınavlarında ısrarla istenen soruları cevaplamaz ve tam 3 yıl boyunca mezun olamaz liseden. Arkadaşları büyük şehirlere, üniversitede okumaya gider. Zarifoğlu Maraş'ta tek başına kalır. Bu dönemde de örneğin Maraş'ta yaptığı işler çok ilginçtir. Maraş'ta çıkan yerel gazetelerde, dergilerde hem yazı yazar hem de doğrudan gazetecilik yapar. Bildiğimiz anlamda gazetecilik yapar. Yani amatör bir gazetecilik dönemi geçiriyor Maraş'ta. Haber yazıyor, köşe yazısı yazıyor. Diyelim ki valiyle, kaymakamla veya şehrin herhangi ilgili bir kişisiyle söyleşi, röportaj yapıyor. Ama 61 yılında mezun oluyor. Daha evet. Bu esnada o yakın arkadaşı dediğimiz Özden Ören kardeşler, Erdem Beyazıt veya Akif İnan yüksek tahsil yapıyorlar. Bu da Alman filolojisine kaydoluyor. Fakat Dilek Hanım, bu Alman filolojisine kayıt işi çok ilginç. Siz şimdi nasıl bir kişisiniz diyelim, şöyle diyelim. Liseyi bitirdiniz, üniversite öğrenimi yapacaksınız. İstediğiniz okulu seçersiniz, değil mi? Ben şunu okuyacağım, şöyle bir öğrenim
yani
göreceğim.
Yani lisede şekillenmeye başlıyor.
Lisede şekillenmeye başlıyor. Hani şimdi üniversite sınavına giren arkadaşlar tercih yapıyorlar falan. O zaman böyle bir sistem yok. Zarifoğlu da İstanbul'da okuyan Özden Ören kardeşlere mektup yazar. Beni orada bir okula kaydettirin diye. Peki seni hangi okula kaydettireceğiz? Yok bu. Onlar düşünürler, taşınırlar. Acaba şu okula mı kaydettirsek, bu okula mı? Alman filolojisinde karar kılarlar. Yani Cahit Zarifoğlu'nun isteğinin dışında işte seni şu okula kaydettirdik. Daha sonra İstanbul'a gelir, o okulun sınavlarına girer ve orada okumaya hak kazanır. Ama yani herhangi bir tercih belirtmemesi gerçekten ilginçtir.
Evet, yani aslında hani dilden de çok uzaklaşmamış. Sonuç itibariyle yine bir dil ama Alman filolojisinde okumayı tercih
bunu
etmiş.
Bunu avantaja çeviriyor tabii ki. Çevirebilmiş, evet. Edebiyat ilgisi bağlamında. Mesela felsefeye kaydettirmek falan istiyorlar ama ondan vazgeçiyorlar ve şeyde Alman filolojisinde karar kılıyorlar.
Alman filolojisini bitirmiş değil mi Cahit Zarifoğlu?
Tabii. Fakat o okulu da tam 10 yılda bitiriyor. 4 yıllık okulu.
4 yıllık okulu. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki hani filolojiyi okumak, yani yine bir dil bilimi okumak gerçekten çok büyük, geniş ufuklar açmıştır
tabii
kendisine.
Ki.
Yani belki Alman edebiyatını
tam adı Alman dili ve edebiyatı zaten.
Evet. Onu inceleme fırsatı yakalamış olabilir.
Almancayı iyi biliyor.
Evet.
Bir iki defa Almanya'ya dil kursu için gidiyor. Okulu bitirme tezi Almanların ünlü şairlerinden Rilke üzerine. Orada da bir ilginçlik var. Şöyle bir ilginçlik. Rilke'ye Alman şiirine ilişkin kendine ait bir takım hani daha önceden karşılaşılmadık veya duyulmadık fikirler ileri sürüyor. Tezini okuyan hocaları bunu kabul etmiyorlar. Bunun üzerine şöyle bir yol izliyor. İleri sürdüğü kendi görüşlerini bilinen yazarlara atfederek tezini tekrar yazıyor. Bu sefer kabul ediyorlar.
Evet. O da işin başka bir boyutu olmuş aslında. Şimdi biz Cahit Zarifoğlu için yazar dedik, şair dedik ama galiba şiirleriyle mi çok ön planda oldu?
Öncelikle şair.
Evet, öncelikle
şiirlerinin
şair.
Dışında elbette Cahit Zarifoğlu'nun başka türlerde yazılmış kitapları var. Ama şiire nazaran onlar eninde sonunda ikinci dereceden işlerdir. Veya yazarlık serüveninin bir parçası olarak dikkate alabiliriz. Zarifoğlu'nun en çok dikkate alınan çalışmaları çocuk şiirleri. Ben çocuk şiirlerine ilişkin şöyle bir görüş taşıyorum. Zarifoğlu'na her zaman işte anlamıyoruz, zor şiir, kapalı şiir, ne demek istiyorsun soruları yöneltilmiştir. Hem yakın arkadaş çevresi hem edebiyat ortamı tarafından. Ben çocuk şiirlerini Cahit Zarifoğlu'nun bu kapalı, anlamadık eleştirilerine cevap olarak kaleme aldığını düşünüyorum. Hem bildiğimiz küçük çocukların hem de büyük çocukların çok rahat, zevk alarak okuyabileceği şiirlerdir. 80'li yıllardan itibaren çocuk şiirleri yazmaya başlamıştır. İlk kitabını 1967'de çıkarmıştır. Yani 77, 77, 87, yani 20 yıl sonra bu çocuk şiirlerini yazmaya başlamıştır. Şiirleri kadar ünlü olmasa da en önemli kitaplarından biri de Yaşamak isimli günlüğüdür. O da bir şairin iç dünyası hakkında Türkçedeki ilk birkaç kitaptan bir tanesidir.
Bir tanesidir. Peki yine Cahit Zarifoğlu'dan bir şiir paylaşalım dinleyicilerimizle.
Gayet güzel olur.
Yedi güzel adam. Bu insanlar dev midir? Yatak görmemiş gövde midir? Bir yara açar boyunlarında, kol kola durup bağırdıklarında. Yar, kurbanın olan, dağlar önüme durmuş. Ki dağlanan. Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden. Durdular ite çakala karşı yarın kapısında. Yedi adam, biri bir gün, bir kan gördü. Gereğini belledi. Yâri alsa koynuna, ayırmaz kanın yanından. Beyaz haberlerim var kardeşlerim. Bir güzel ince gelin, kabartır göğsünü toz duman içinde. Gelinliği durur çıkartıp bıraktığı yerde. İçerlerden bir taşlı tarladan, kaynayan nehrin gözünde, unutmuş gelin alınlığını. Avuçları sıcacık yumulu beline dayalı. Kalın bilekli, badem topuklu. Seyirtir o ince gelin, grevlilere şifalar götürmek için. Beyaz haberlerim var kardeşlerim, gölgesiz meydanlara, aklı yağmalayanlar arasından yayılırsa karanlık fısıltılar ya da güzel dışlı yapay çiçekleri muhtemel bir genç kızın başına atılırsa. Yedi adamdan biri, bir gün bir kan göreni, kabukları soyulmuş, taze devrilmiş bir ağaç gibi. Çeker, çıkarır kendi kadınlarından, fırlar yataklarından, tatlı uykudan. Çıplak, yalın ve güzel adaleli o er alarak seyirtir, dans eder gibi. Önce sağlam olmalı arkam, o ince gelin, belirir hemen ardında erin. Bin yıl durmadan en atmış bir çınar gibi. Gidiyor dansöz gibi yere ve göğe açık avucunda o kan. O işlem onda güvercin ve sevap. Onlarda en ağrımalı yara. Ve yollanıyor o güvercin onlara. Güvercin değişiyor gittikçe ondan. Güvercin değişiyor vardıkça onlara. Ve aman ne uzun sürüyor bir düşmanı öldürmek. Yedi adam artık bir kan göreni. Varıyor dengede. Kuğu gibi sarkıyor onlara. Akıyor onlara. Şiirler söylüyor ve mısralarında işlek çelik kümeleri. Ve kalkıyor her bir ulaşmasında. İki yanında sülüs ve vav gibi bir vuruşta öldüren elleri. Karanfil serpercesine bir kez daha vurdum ya Allah diye açtığım yaralara. Güzelin düşmanı güzel olur. Güzelin yâri güzel olur. O varıyor tüm meydanlara, kanı okşayarak ve kabartarak. Kanı okşa ve kabart ve sonra sabah kahvaltısında içinden geçirmekle varsın sofrana. Çocuklarımızın ellerinde büyüyen gagalı şeylerin, Tanrı'nın buyluğuyla ortaya çıkarttığı gürbüz bir yumurta. Evet, Cahit Zarifoğlu'nun Yedi Güzel Adam şiirini paylaştık dinleyicilerimizle. Epeyce uzun bir şiirdi.
Yedi Güzel Adam ikinci kitabı Zarifoğlu'nun. İlk kitabı İşaret Çocukları. Zarifoğlu 60 kuşağıdır. 50'li yıllarda Türk şiirinde ikinci yeni diye bir akım, yeni bir hareket var.
Evet.
Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar ve Ece Ayhan'ın merkezinde durduğu bir akım bu. Zarifoğlu şiirini ikinci yeni akımının kazanımları üzerine kurmuştur. Bu akımın çizdiği çerçeveyi genişletecek veya ivme kazandıracak anlamında katkı sunmuştur. Türk şiirinin büyük şairleri veya usta şairleri arasına katılmış önemli bir şair. Fakat Zarifoğlu'nun şiirinden bahsetmeye başladığımda benim aklıma hep ilk kitabının yayın macerası gelir. Bu beni her zaman üzmüş ve etkilemiştir. İlk kitabı İşaret Çocukları, Türkçenin en sıkı, en sağlam şiir kitaplarından bir tanesidir. Bu kitabı Cahit Zarifoğlu kendi parasıyla bastırmıştır. Herhangi bir yayın evi söz konusu değildir. İnsan Yayın Evi adını verdiği bir yayın evi kurmuş ve kitabı buradan çıkarmıştır. Doğal olarak bu yayın evinin tek kitabı da İşaret Çocukları'dır. İkinci bir kitap yoktur. Fakat Zarifoğlu kitabı dağıtamamıştır. Dağıtıma verememiştir. İşte arkadaşlarına hediye etmekle yetinmiştir. 500 bastıysa 50 kitabı dağıtmıştır Dilek Hanım. Geri kalan kitapları bir arkadaşının abisinin bürosuna emaneten bırakmıştır. Kısa bir süre içerisinde oradan geri alma imkanı olmadığı için aylarca orada kalan kitaplar arkadaşın abisi tarafından kış boyunca soba yakmada kullanılmıştır. Kitapları tekrar almaya gittiğinde biz onları soba yakmada kullandık. Hepsini yaktık, tükettik gibi bir cevap almıştır. Ben de orijinal bir baskısı var. Bir arkadaşına imzalayıp hediye ettiği bir baskı.
Evet, şu anda keşke dinleyicilerimize paylaşabilseydik. Evet. Elimizde o kitap. Bayağı eski bir
kitap. O kadar kıymetli bir kitap ki bu. Mesela
Aralık 1967'de.
67. Evet. Ece Ayhan, Cahit Zarifoğlu şiiri için şiirde yapı sorununu Türk şiirinde anlayan, kavrayan en iyi şair Cahit Zarifoğlu'dur der. Mesela modern şiirimizin kurucu şairleri ikinci yeni şairleridir. Başta Sezai Karakoç olmak üzere. Bu şairlerin hepsi Cahit Zarifoğlu'nun şiirini onaylamıştır, kabul etmiştir ve övgü dolu cümleler kurmuşlardır. Zaten Cahit Zarifoğlu'nun ilk kitabıyla ilgili ilk yazıyı Sezai Karakoç yazmıştır. Yani siz şimdi bir iş yapıyorsunuz, bu işin en üst düzey kişisi sizi muhatap alıyor ve evet diyor, sizi onaylıyor. Bu anlama geliyor Sezai Karakoç'un yaptığı iş. Zarifoğlu hem Karakoç'un çıkardığı dergide yazmıştır, hem de gene ikinci yeninin en büyük şairlerinden biri Cemal Süreya Papyrus isimli bir dergi çıkarmıştır. Papyrus'te de yazmıştır. İkinci yeninin toplaştığı Yeni Dergi isimli bir dergi vardır, Mehmet Fuat'ın çıkardığı. Zarifoğlu orada da yazmıştır. Fakat Zarifoğlu ve edebiyat hayatı denildiği vakit akla gelecek olan ilk dergi Mavera dergisidir. Özden Örenler, Erdem Beyazıt, Akif İnan, yani Maraş'ta lise yıllarındaki arkadaş grubuyla Mavera dergisini çıkarmışlardır 1976 yılında. Dergi kapanıncaya kadar Mavera dışında başka bir yerde yazmamıştır diyebiliriz Zarifoğlu için. Şiirinin teknik özelliklerine ilişkin hızlıca şunu söyleyebilirim. Bilinç akışı tekniğini kullanmıştır. Bilinç akışı işletilmesi, kullanılması zor bir tekniktir. Bu yetmiyormuşçasına imgeye önem vermiştir ve alışılmadık, bizim tuhaf karşılayacağımız bileşimler, söz dizimleri vardır Cahit Zarifoğlu'nda.
Evet, biraz önce mesela okuduğum Yedi Güzel Adam
da, mesela hem okuduğunuz şiirlerde, evet. Örneğin benim aklıma gelen bir örnek, Zarifoğlu şiiri bu alanda söz konusu edildiğinde hep onu hatırlarım. Kanımda Gürcü Beygiri diyor. Yani şimdi şairler kimsenin aklına gelmeyecek bileşimler, bağdaştırmalar yapabilir ama bir kanımda bir Gürcü beygiri var der, beni oralara çekiyor. Yani Gürcü beygiri ifadesi hiç kimsenin aklına gelmez.
Evet, çünkü hani Gürcü beygiri dendiği zaman beygir nedir? çok hızlı koşar.
Yani siz içinizdeki... Yani
böyle hani içimdeki kan artık evet, o kadar hızlı hareket ediyor ki.
Çalkantıyı evet, ifade etmek için işte kanım kaynıyor dersiniz veya bu çerçevede bir şeyler kurarsınız. Ama kanımda bir Gürcü beygiri var evet, beni oralara çekiyor şimdi diyor.
Mesela yani, hani beygir öyle ama bir de Gürcü beygirinin özelliklerini de demek ki bilmek gerekiyor. Belki de hiç yorulmayan.
Yani ben şundan eminim. Gürcü beygirleri yani o atların özellikleri evet, hakkında araştırma yapsak karşımıza bence çok özellikli bir şey çıkmayacak. Evet. Burada önemli olan Gürcü kelimesi. Yani o kelimeyle bu kelimeyi bu şekilde
anlatabilmek,
bağdaştırması. Evet. Zarifoğlu'nun ölümü de üzüntü vericidir. Ondan da bahsedelim isterseniz. Evet. 47 yaşında kanserden erken bir yaşta ölmüştür. Aylarca hastanede tedavi görmüştür. Mesela hastalık günlerinde kendisini ziyaret edenlerin aktardığına göre hani içimden bir tay olmak ve kırlarda koşmak geçiyor diye bir cümle kurmuştur arkadaşlarından birine. Şiirlerinde hep böyle naif, sevgi dolu, aşk dolu, yumuşak, latif bir eğilim veya yaklaşım vardır. Bunu tasavvufun etkisine de bağlayabiliriz. Söylem tercihi olarak da tanımlayabiliriz. 60 kuşağının İsmet Özel'le birlikte bir numaralı şairidir.
Evet, Cahit Zarifoğlu. Evet. Elbette mesela şiirlerinde biraz önce de sözünü ettiğiniz gibi hakikaten insanlığı, insani duyguları ön plana çıkartmış. Tasavvuftan da yararlanmış dediniz.
Evet.
Var mı ona benzer şöyle, şiirleri ya da yazıları?
Genel bir üslup olarak yapıyor bunu ama şiir sanatının veya tekniğinin gerekleri içerisinde yapıyor. Mesela Cahit Zarifoğlu'nu hiç okumamış bir kişiye onun şiirini anlatmak söz konusu olsaydı belki şöyle bir örnekle anlatabilirdik. Çok hızlı giden bir araba düşünün. Diyelim ki 150 kilometre ile gidiyor. Hem arabayı kullanıyorsunuz, şoför koltuğundasınız, gördüklerinizi yazıyorsunuz. Bu evet, derece çok hızlı işleyen bir iç mantığı vardır Zarifoğlu şiirinin. Ama her mesele aşka gelir düğümlenir ve ona özgü bağışlayıcı, merhamet edici, affedici, sevgi dolu bir bakış açısı ön plana çıkar.
Yani bütün şiirlerinde bunu görebiliyor
bütün
muyuz?
Bütün şiirlerinde bunu görebiliriz. Mesela Zarifoğlu'nda sert ifadeler, ideolojik, dogmatik dayatmalar, yönlendirme çabaları yoktur. Yani bir insan tekinin varoluş sorunları da yoktur. Hani iç dünyasını en doğrudan samimi bir şekilde dile getirilişi diyebiliriz.
Evet, aktarması o şekilde. Kaç şiir kitabı var Cahit Zarifoğlu'nun?
Zarifoğlu'nun 4 kitabı var. İşaret Çocukları, 7 Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış. Eğer erken kaybetmeseydik, 47 yaşında erken kaybettik. Erken kaybetmeseydik muhakkak başka kitapları da olurdu.
Evet. Genelde bu söylediklerimiz şiir kitapları.
Evet.
İşaret Çocukları zaten ilk kitabı Cahit Zarifoğlu'nun.
Çocuk kitapları da kendi alanında klasik olmuştur diyebiliriz. Yani herkes Zarifoğlu'nun çocuk şiirlerini kütüphanesine alır, çocuklarına okutur. Çünkü orada büyük bir Türkçe terbiyesi, zevki vardır. Yani onlar da kendi içinde star kitaplardır.
Çocuklara yönelik kaç kitabı var?
Çocuklara yönelik sayı olarak bilemeyeceğim ama masal kitapları var, şiir kitapları var. Örneğin Serçe Kuş, Ağaç Kakanlar, Katır Aslan, Küçük Şehzade, Ağaç Okul hatırlayabildiklerim.
Evet. Bir şiiriyle veda edelim.
Eyvallah.
Programımıza, aynı zamanda bizi dinleyen dinleyicilerimize. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Programı Osman Özbahçe ve Nilgün Yıldırım birlikte hazırladı. Sesimizi sizlere Arzu Usta ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya yine sizlerle birlikte olacağız diyoruz. Aylak Göz. Erkenden aşındırır aşkını, odaların köşelerine zamansız oturur. Duyarsa bir çocuğun oyundan çağrıldığını. Başının her seferinde döndüğü kumarı gönlünü bir tarzla kurularken kazanır. Anlarsa yenilen bir kadının darda kaldığını. Kendi kendine arkadaş kaçağı, arada bir bakınır ne yaptığını. Süresiz kapılır tablolara yan gelir. Ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin. Bu adam kitapların uçlarına çizilip itilmiş resim. Korkmadan yaşar, tebessüm gösterir. Ağır başıyla nöbet alır. Dağdan kaçar, şehri çevirir. Ve bırakır gönlünü bir tazı sıçramasına. Erkenden aşındırır aşkını. Anlamaz bir kadının süresiz kapılıp yan geldiği tablolara. Severek tebessüm attığını. Ağır başıyla kopar dağdan, nöbet alır, şehri devirir.
Edebiyat dünyamızdan.